Öteki Tarih Cilt 2 16. Ayrım Sayfa 238. Kararı öğrenen Vahdettin son bir ümitle yaveri vasıtasıyla Ankara hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi Refet Paşa'ya Mustafa Kemal'le görüşmek istediğini söylemiş, isteğini yazılı olarak tekrarlaması istenince bir daha girişimde bulunmamıştı. Refet Paşa'nın Yıldız Sarayı çevresinde güvenlik çemberini iyice sıklaştırması üzerine iyice korkan Vahdettin, birkaç gün sonra İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington'a İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere devlet anlayışına iltica ve bir an evvel İstanbul'dan naklimi talep ederim efendim şeklinde bir mektup yazmıştı. Vahdettin ve mahiyetindeki 9 kişi 17 Kasım 1922 sabahı saat 6'da 2 İngiliz Kızılhaç ambulansı ile önce Tophane rıhtımına, oradan da İngilizlerin HMS Malaya gemisine götürülürken Refet Paşa Ankara'ya Vahdettin'in Sarayburnu'ndan gaybubet eylediğini, parantez içinde kaybolduğunu müjdelemişti. 19 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçime katılan 162 mebustan 148'inin oyuyla hükümetin adayı olan Abdülaziz'in oğlu Abdülmecit Efendi'yi halife seçti. Rauf Bey'e karşı İsmet Bey. Bunlar olurken de Lozan'a murahhaslar, parantez içinde delegeler, heyeti seçildi. Heyetin başkanlığı için heyet vekili, parantez içinde bakanlar kurulu, reisi Rauf Bey başta olmak üzere hariciye vekili Yusuf Kemal Bey, sabık dahiliye vekili Fethi Bey ve hatta Kazım Karabekir Paşa gibi milli mücadelenin ağır topları beklenti içine girmişlerdi. Özellikle Rauf Bey Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getiren Mondros Mütakeresini imzalamış olmanın ezikliğiyle o kötü hatırayı bir zaferle silmek arzusu içindeydi. Ancak Mustafa Kemal'in Lozan için uygun gördüğü isim, saltanata ve halifeye bağlılığıyla bilinen Rauf Bey değil, Mudanya Mütarekesi'nin başarılı görüşmecisi, her daim kendisine sadık, Garp Cephesi Kumandanı İsmet Bey'di. Böylesi önemli bir işi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakmaya niyeti olmayan Mustafa Kemal'in, nutukta adaylar arasında başlangıçta kesin karar veremediğini, ancak Rauf Bey'in böyle hayati önemi olan bir konuda başarı kazanabileceğinden emin olamadığını, Rauf Bey'in de kendisini zayıf görmekte olduğunu hissettiğini belirtmişti. Mudanya konferansı bittikten sonra İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile buluşmak üzere yanında Milli Müdafaa Vekili Kazım Karabekir ve Refet Paşa ile birlikte Bursa'ya giden Mustafa Kemal, burada İsmet Bey'in delegeler heyetine başkanlık edip edemeyeceğini bir kez daha inceledi. Mudanya konferansını nasıl idare ettiğini ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştı. Dediğine göre İsmet Paşa'ya bu konudaki tasavvurları ile ilgili tek kelime etmemişti. Sonunda kararını verdi. Ancak İsmet Paşa'nın daha önce hariciye vekili olmasını uygun görmüştü. Bunun için de hariciye vekili Yusuf Kemal Bey'e özel ve gizli bir telgraf gönderdi ve kendisinin hariciye vekilliğinden istifa etmesini istedi. Yusuf Kemal Bey bu ricaya karşı çıkmayı düşünmedi bile. Çünkü 7 Şubat 3 Nisan 1922 tarihleri arasında Avrupa seyahatine giderken İstanbul'da Vahdettin ile görüşerek Ankara'nın canını pek sıkmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sert eleştirilere uğramıştı. Yusuf Kemal Bey istifasını verdikten sonra Mustafa Kemal İsmet Bey'e kararını bildirdi. Nutuk da dediğine göre İsmet Bey çok şaşırmış ve asker olduğunu söyleyerek bu görevden affını dilemişti. Ancak sonra karara boyun eğmiş, görevi kabul etmişti. İkinci grubun itirazları. Bu durum başta Rauf Bey olmak üzere pek çok milletvekilini son derece rahatsız etti. Nitekim 2 Kasım'da yapılan oturumda ikinci gruptan Hakkı Hami, parantez içinde Ulukan, Ziya Hurşit, Selahattin parantez içinde Köseoğlu, Sırrı parantez içinde Bellioğlu ve Hüseyin Avni Bey gibi ağır toplar, heyeti vekile tarafından İsmet Bey'in baş murahhas Maliye Bakanı ve Trabzon Milletvekili Hasan, parantez içinde Saka Bey ve Sağlık Bakanı ve Sinop Milletvekili Rıza Nur'un murahhas olarak seçilmesine itiraz ettiler. Onlara göre Lozan'a gidecek heyeti doğrudan milli iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçmesi gerekiyordu. Ancak muhaliflerin bu yöndeki önergeleri oturumu yöneten Doktor Adnan, parantez içinde adı var tarafından görmezden gelindi ve Adnan Bey hükümetten gelen tezkereyi oyladı. Tezkere 67 red, 8 çekimser oya karşılık 121 oyla kabul edildi. Daha sonra heyeti vekile, heyete danışman, uzman, basın danışmanı, mütercim ve sekreter olmak üzere 33 kişi daha eklendi. Sıkıntılı bir süreç sonucu ortaya çıkan bu heyette tek bir diplomat yoktu. Aslında mecliste diplomat üye yoktu ama göreve çağrıldığında seve seve kabul edecek pek çok başarılı ve vatanperver Osmanlı diplomatı vardı. Ancak eski dönemin diplomatlarını göreve çağırmamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını sarsacağı düşüncesi egemen olmuş gibiydi. Bu durum resmi tarih tarafından Osmanlı diplomatlarının beceriksiz ve aşağılık duygusuyla mağlul olduğu, bu yüzden bu kadrolardan yararlanılmadığı şeklinde formüle edildi. Oysa ileride göreceğiniz gibi Osmanlı diplomatları Sevr'de bile son derece başı dik, hatta yer yer dik başlı bir tavır takılmışlardı. Halbuki Lozan heyetinin diplomatik tecrübe eksikliği pek çok kaybı mal olacaktı. Kaynakça: İsmail Soysal Türkiye'nin Siyasi Anlaşmaları 1920-1945 Cilt 1 Türk Tarih Kurumu Yayınları 1989. İlhan E-Postacıoğlu Atatürk Önünde Tarih Bakalaryası Erler Matbaası 1977. Ali Türk Geldi Mondros ve Mudanya Müteakerelerin Tarihi Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayını 1948. Ahmet Demirel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Lozan Görüşmeleri, Toplumsal Tarih, sayfa 115, Temmuz 2003, sayfa 78-81. A. Nokta Öner Pehlivanlıoğlu, Barış Yolunda Mudanya Müteakerisi, Kaştaş Yayınları 2002. Ahmet Demirel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Lozan Görüşmeleri, Toplumsal Tarih, sayfa 115, Temmuz 2003, sayfa 78-81. Lozan Barış Anlaşması zafer mi, hezimet mi? O güne dek askerlikten başka iş bilmeyen başmurahhas İsmet Bey 38 yaşındaydı. Sabırlı ve inatçı bir kişilikti. Kendi çabasıyla öğrendiği için az buçuk Almanca ve Fransızca biliyordu ve kulakları ağır işitiyordu. Hükümet bu eksikleri kapatmak için dört koldan çalışmaya başladı ve her sayfası bakanların tümü tarafından imzalanan ve 14 maddeden oluşan 3 sayfalık bir talimatname hazırladı. Misak-ı Milli doğrultusunda hazırlanan talimatnamede şunlar yazıyordu. 1. Doğu sınırı. Ermeni yurdu söz konusu olamaz. Olursa görüşmeler kesilir. 2. Irak sınırı. Süleymaniye, Kerkük ve Musul sancakları istenecek. Konferansta başka bir durum ortaya çıkarsa hükümetten talimat alınacak. 3. Suriye sınırı. Bu sınırın düzeltilmesi için çalışılacak ve sınır şöyle olacaktır. Reisi İbni Yihay'dan başlayarak Harim, Müslimiye, Meskene, sonra Fırat yolu, Derzol, Çöl, nihayet Musul Livası güney sınırlarına ulaşacak. 4. Adalar. Duruma göre davranılacak, kıyılarımıza pek yakın olan adalar ülkemize katılacak, şayet olmazsa Ankara'dan sorulacak. 5. Türkiye, Trakya sınırı. 1913 sınırının elde edilmesine çalışılacak. 6. Batı Trakya, Misak-ı Milli maddesi gereği plebisit istenecek. 7. Boğazlar ve Gelibolu Yarımadası, yabancı bir askeri kuvvet kabul edilemez, bu yüzden görüşmeleri kesmek gerekirse önceden Ankara'ya bilgi verilecek. 8. Kapitülasyonlar, kabul edilemez, bu yüzden görüşmeleri kesmek gerekirse gereken yapılır. 9. Azınlıklar, esas mübadeledir. 10. Osmanlı borçları. Bizden ayrılan ülkelere paylaştırılacak, Yunanistan'dan alınacak tamirat bedeline mahsup edilecek, olmazsa 20 yıl ertelenecek, Duyun-u Umumiye İdaresi kaldırılacak, zorluk çıkarsa Ankara'ya sorulacak. 11. Ordu ve donanmaya sınırlama söz konusu olamaz. 12. Yabancı kuruluşlar, yasalarımıza uyacaklar. 13. Bizden ayrılan ülkeler için Misak-ı Milli'nin ilgili maddeleri geçerlidir. 14. İslam cemaat ve vakıflarının hakları eski anlaşmalara göre sağlanacaktır. Heyet talimatnameyi cebine koyup Ankara'dan yola çıktı. Yanlarında kendilerini Ermeni komitacılarını ve Çerkez Etenbir adamlarının olası saldırılarından koruyacak 10 kadar da asker vardı. 5 günlük bir tren yolculuğundan sonra Lozan'a varan heyeti istasyonda Türk ve Mısırlı öğrenciler sevinç gösterileriyle karşıladılar. Aynı anda Ermeni ve Rumların da aleyhte gösterileri sürüyordu. Leman Gölü kıyısındaki umut. Konferans İngiltere'deki seçimler ve İtalya'daki kabine değişikliği sebebiyle Britanya ve İtalya delegeleri gelemediği için 20 Kasım 1922'de saat 15.30'da başladı. Daha sonradan gecikmeye gerekçesinin uydurma olduğu öğrenilecekti. Müttefik delegeler Türklere karşı ortak politik oluşturmak için Paris'te toplanmışlar. Henüz sonuca ulaşamadıkları için de bir bahaneleri sürmüşlerdi. Casino de Montbion'da yapılan açılış töreninde İsmet Bey Britanya Dışişleri Bakanı Lord Curzon'la birlikte salona girdi. İtalya Başbakanı Mussolini, Fransa Başbakanı Poincaré salonda hazırdılar. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Haab ev sahibi sıfatıyla yaptığı açılış konuşmasında şöyle dedi. Burada seçkin temsilcilerini selamlamaktan şeref duyduğumuz devletler, Yakın Doğu Anlaşmazlığına son verdirecek olan Barış Konferansı'nın ilk toplantısını tarafsız İsviçre'nin yurttaşlarından birinin açmasını istemek inceliğini göstermişlerdir. Dilerim ki Türk-Yunan Savaşı, 10 yıldan beri Avrupa'yı ve Asya'nın bir parçasını yakıp yıkmış olan ve uğursuz etkileri hem yenenleri hem de yenilenlerin gelecek kuşaklarında sürüp gidecek Tragedya'nın son perdesi olsun. İşte bunun içindir ki dünya Leman Gölü kıyılarına içinde güçlü bir umut ışığı parlayan kuşkulu gözlerle bakmaktadır. İsmet Bey'in gerginleştirici konuşması. Ardından konferans başkanı sıfatıyla Britanya Dışişleri Bakanı Lord Curzon söz aldı ve ev sahibine teşekkür cümlelerinden sonra konuşmasını şöyle bağladı. Eğer mürahasların hepsi aynı uzlaştırıcı ruh ile çalışırlarsa masa üzerine gelecek her meseleyi halletmek ve sulhu yapmak arzusuyla yüklü olurlarsa gayeye varmak kolaylaşır. Toplantının bu konuşma ile bitmesi beklenmekteydi ancak İsmet Bey ısrarla söz istedi. Lord Curzon'un konuşacağını öğrenince gece kaleme aldığı 5 paragraflık konuşmasında Mondros Mütakeresi'nin imzalanmasından sonra Türklere büyük haksızlıklar yapıldığını, Yunan işgalinin Anadolu'da büyük yıkıma neden olduğunu, dolayısıyla tazminat ödenmesi gerektiğini, Türk halkının ülkesini işgalden kurtarmak ve istiklalini kazanmak için büyük fedakarlıklarla Kurtuluş Savaşı verdiğini ve büyük bir zafer kazandığını sert bir dille anlattı. Diplomatik teamüllere aykırı bir konuşma bazılarına göre Türk tarafının kararlarını gösteren bir başyapıttı, bazılarına göre ise bir tören toplantısının sınırını ve havasını çok aşmıştı. Nitekim konuşma bittiğinde salonda buz gibi bir hava esti. Resmi tarihçilerinin Mussolini'nin İsmet Bey'i alkışladığını söylemesine rağmen ABD temsilcisi Joseph J. Grev Mussolini'nin yüzünde beliren vahşi ifadeyle İsmet Bey'in boğazına sarılacak gibi durduğunu yazacaktı. İşte sevabıyla günahıyla Türkiye Devleti'nin kurucu belgesinin imzalanacağı Lozan Barış Görüşmesi'nin Uşiş Şatosu'ndaki esas oturumları İsmet Bey'in bu sinirli ve gergin konuşmasının yarattığı olumsuz havada başlamıştı. Görüşmelerde en büyük tartışmalar Musul konusunda oldu. Musul, Mondros Mütakeresi imzalandığında Osmanlı ordularının elindeydi. Ancak bu durum Britanya'nın Kudüs Fatihi General Albeni'nin Musul'u almasını beklemeye tahammülü olmamasından dolayıydı. Yoksa Musul'un düşmesi çok yakındı. Nitekim Britanya hükümeti ancak mütarekenin 7. ve 16. maddelerinin daha sonraki bir askeri müdahaleye izin verdiğine kanaat getirdiğinde anlaşmayı imzalamıştı. 16. maddede Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetler en yakın itilaf devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır denirken, 7. madde itilaf devletlerine güvenliklerini tehdit edecek durumda stratejik noktaları işgal etme hakkı tanıyordu. Musul'da Irak sınırları içinde olduğuna göre herkes Musul'daki güçlerin de teslim olacağının farkındaydı. Dahası Musul kumandanı Ali İhsan, parantezde Sabis Paşa, Musul'un güneyindeki bir köyü basarak 100 kadar kişiyi öldürünce 7. maddenin uygulanması için bahane aramaya gerek bile kalmamıştı. İngilizler 9 Kasım 1918'de Musul'u teslim alırken Ali İhsan Paşa'nın işgali 21 pare top atışıyla kutlamak gafletinde bulunduğunu da hatırlatalım. Bu tarihçe yüzünden Türk tarafı Musul'un yeni devletin sınırları içinde olması gerektiğini ileri sürüyor, itilaf devletleri ise buna karşı çıkıyorlardı. Alt komisyonlarda Türk temsilcisi İsmet Bey ile Britanya temsilcisi Lord Curzon günler aylar boyu birbirine taban tabana zıt görüşlerini dile getirdiler. Aslında her iki tarafta Musul'un en büyük grubun Kürtler olduğunu kabul ediyordu ama Türk delegelerinin temel tezi Musul vilayetinde çoğunluk Türk 147 bin ve Kürttür 264 bin. Türklerle Kürtler de etle tırnak gibi ayrılamaz unsurlardır şeklindeyken İngilizlere göre 425 bin kişilik Kürt topluluğu Musul'da çoğunluğu oluşturmakla birlikte aynı zamanda 185 bin Arap yaşıyordu ve Musul tarihi olarak bir Arap şehriydi. Konferansın 12 Aralık 1922 tarihinde gerçekleşen oturumunda İsmet Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir. Çünkü Kürtlerin gerçek ve meşru temsilcileri Millet Meclisi'ne girmiştir. Türklerin temsilcileriyle aynı ölçüde ülkenin hükümetine ve yönetimine katılmaktadırlar. Kürt halkı ve meşru temsilcileri Musul vilayetinde oturan kardeşlerinin ana yurttan ayrılmalarına razı değillerdir dediğinde Lord Curzon "Umarım öyledir" diye cevap vermişti. Çünkü Curzon, Kürtlerin Türklerden çok farklı bir halk olduğunu, Musul'da yaşayan hiçbir etnik grubun Türklerle birlikte yaşamak istemediğini düşünüyordu. Bunun kanıtı olarak kendilerine yapılan bir dizi şikayeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Musul bölgesinden hiç milletvekili bulunmamasını gösteren Curzon, Ankara'nın Kürt milletvekillerine gelince onları nasıl seçilmiş olduklarını kendi kendime sormaktayım. Halk oyuyla seçilmiş tek milletvekili var mıdır? Bütün bu insanların doğrudan doğruya atanmış oldukları ve bunlar arasında bir takımının dil bilmedikleri için meclisin çalışmalarına katılmadıkları herkesçe bilinmektedir demişti. Bu arada İsmet Bey'in her konuşmaya "biz Türkler ve Kürtler" diye başlaması sadece İngilizlerin değil, meclisin ırkçı Türkçü kanadından gelen ikinci delege Rıza Nur'un da tepesini attırmıştı. Rıza Nur, "Demek İsmet Kürttür. Hem de koyu Kürt. Biz bu heyetin başında Abaza diye Rauf'u attırdık. Türk diye bir halis Kürt getirmişiz. Vah yazık" diye hayıflanıyordu. Lord Curzon'un blöfü. Nüfus meselesi yeterli olmayınca Türk tarafı konuyu Musul'un misak-ı milli sınırları içinde olmasına getirdi. Ancak Lord Curzon, savaştan yenik çıkan tarafın kendisini yenenlerle savaşta yitirdiği toprakları nasıl tasarruf edeceklerini dikte ettirmeye çalışmasının son derece yeni ve şaşırtıcı bir durum olduğunu belirterek, başladığı alaycı konuşmasında misak-ı milli belgesini didik didik analiz ederek devam etti. Ona göre belgede büyük çelişkiler vardı ve misak-ı millinin hangi sınırlar içinde uygulanacağı anlaşılamıyordu. Öte yandan belgede Kürtlerden söz edilmeyip sadece Arap çoğunluğun oturduğu yerlerde plebisit yapılacağı söylenirken, Türk tarafının Türk ve Kürtlerin nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğunu iddia ettiği Musul'da plebisit yapılmasını istemesi büyük çelişkiydi. Curzon'a göre konu ancak tarafsız devletlerin oluşturduğu bir kurum olan Milletler Cemiyeti'nde çözülebilirdi. Curzon'un bu konuşmasından sonra Türk tarafı bir daha misak-ı milli lafını ağzına almadı. Anlaşmazlıklar böylesine keskinken Lord Curzon son kozunu oynadı ve müttefiklerine 2 Şubat 1923 tarihinde Lozan'dan ayrılacağını, o tarihe kadar anlaşma imzalanmazsa sorumluluk kabul etmeyeceğini söyledi. Bu blöfü duyan İsmet Bey öyle telaşlanmıştı ki Ankara'ya ne yapması gerektiğini soran telgrafı kendi görüşünde ekledi. Ona göre Musul meselesinin halli daha sonraya bırakılarak Lozan Barış Anlaşması hemen imzalanmalıydı. Delegasyonun diğer iki önemli adamı Hasan Bey kararsız iken Rıza Nur fikre şiddetle karşı çıkıyordu. Ankara'da Başbakan Rauf Bey ve hükümet İsmet Bey ile aynı şeyi düşünürken mebusların büyük çoğunluğu Musul'un silah kullanarak alınmasından yanaydılar. Ama başka sorunların da eklenmesi üzerine görüşmeler 4 Şubat'ta kesildi. İsmet Bey Köstence üzerinden 16 Şubat'ta İstanbul'a döndü. 17 Şubat'ta İtilaf Devletleri'ne güven vermek için İzmir İktisat Kongresi'ni topladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27 Şubat'tan 6 Mart 1923'e kadar süren görüşmelerde ikinci grup hükümetin Musul politikasını ağır şekilde eleştiriyordu. Grubun lideri Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey Kürsü de "Efendim, Cemiyeti Akvam İngiliz Şurası'ndan başka bir şey değildir. Eğer azcimizi varsa resmen veririz. Kendi kendimizi aldatmayız efendiler. İngilizlerden Mısır'ı aldınız, Kıbrıs'ı aldınız mı efendiler? Musul'u bugün sana vermeyen yarın niçin versin? Şimdi efendiler, eğer feda etmek icap ediyorsa millete yalancı bir sulh, yarın bir sulh getirmeyiniz. Bir süre sonra Cemiyeti Akvam vermezse harp edeceğim diye aldatmayınız" diye bağırıyordu. Meclisteki Kürt asıllı milletvekilleri Musul'un Kürt vatanı olduğunu söyleyerek Musul'un kesinlikle bırakılmamasını istiyorlardı. Ortam öylesine gergindi ki o ana kadar duruma pek müdahale etmeyen Mustafa Kemal Bey bile İsmet Bey'in diplomatik tecrübesinin yetersizliğinden yakalan Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'in üzerine yürümüştü. Konuya son noktayı Mustafa Kemal koydu. Kürsüye çıkıp misak-ı millinin belli bir sınır çizmediğini, sorunun bir yıl ertelemenin Musul'dan vazgeçmek anlamına gelmediğini, eğer istenirse Musul'un askeri yollardan alınabileceğini, ancak savaşa girmenin son derece sakıncalı olduğunu söyleyen Mustafa Kemal'in isteğiyle bağımsızlığı tehlikeye düşürecek bir anlaşmanın imzalanmaması, ısrar edilirse savaşılması koşuluyla hükümete güveniyor istendi. Oylamaya 283 milletvekilinden 190'ı katılmıştı. 170'i güven oyu verirken 14 üye ret, 6 üye çekimser oy kullanmıştı. Her karara muhalefetle çatışarak almaktan yorulmuş olan Mustafa Kemal oylamadaki fireleri görünce kararını verdi. Meclis alelade seçim kararı aldı. Tam o günlerde muhalif kanadın ateşli hatiplerinden Ali Şükrü Bey, Mustafa Kemal'in muhafız alayı komutanı Topal Osman tarafından öldürüldü. Milletvekilleri seçim bölgelerine dağılırken 18 Nisan'da Lozan Barış Görüşmelerinin ikinci turu başladı ve taraflar Musul konusu hariç diğer konularda anlaştılar. Varılan anlaşmanın hizmet mi yoksa zafer mi olduğuna karar vermek için Türk heyetinin Lozan'a giderken yanlarında götürdüğü 14 maddelik talimatnameyi esas almakta yarar var. Çünkü bu talimatname misak-ı milli ilkelerine göre hazırlanmıştı ve Ankara'nın olmazsa olmazlarını içeriyordu. 1. Doğu sınırı. Ermeni yurdu söz konusu olamaz. Sınır konusu daha 1920'de halledilmişti. Lozan'da bu durum teyit edildi. Sevr'in 142. maddesiyle savaş yıllarında zorla din değiştirenlerin, zorla yerlerinden edilenlerin, topluca öldürülenlerin, tutanaklarının, kaybolanların ya da haklarının güvence altına alınıyordu. Lozan 1 Ağustos 1914 ile 20 Kasım 1922 arasında işlenmiş bütün suçlar, parantez içinde 1915 Ermeni Kırımı sırasında işlenen suçlar da dahil af kapsamına alındı, böylece geçmişe sünger çekildi. 2. Irak sınırı Süleymaniye, Kerkük ve Musul sancakları istenecek. İstendi. Ancak alınamadı. Anlaşmanın 3. maddesinin 2. fıkrası ile Türkiye ve Irak arasındaki sınırın 9 aylık bir süre içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça çözümleme saptanamaması halinde anlaşmazlığın Milletler Cemiyeti Meclisi'ne götürülmesini kabul ediyordu. İngiltere ve müttefiklerinin kontrolünde olduğunu gayet iyi bilinen cemiyete konunun götürülmesini kabul etmek zaten diplomatik bir intihardı. Ama olayı daha da vahim kılan, anlaşmaya kesin kaderi bu karara bağlı olan topraklar şeklinde bir ibare eklenmesiyle Lord Curzon'un bile hayalini aşan şekilde Milletler Cemiyeti'nin nihai karar merciği haline yükseltilmesi oldu. Üstelik süre daha önce konuşulduğu gibi bir yıl yerine 9 aya indirilmişti. İkili görüşmelerin başlayacağı tarih, anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih değil de İstanbul ve Doğu Trakya'nın itilaf güçleri tarafından boşaltılacağı tarih yapılarak öne çekilmişti. Bütün bunlar Türk tarafının elini başından zayıflatmıştı. Sonuç olarak Türkiye'nin büyük bir beceriksizlikle yürüttüğü süreç 5 Haziran 1926'da Musul'un kaybı ile bitti. 3. Suriye sınırı. Bu sınırın düzeltilmesi için çalışılacak ve sınırı şöyle olacaktır. Reisi İbni Haynan başlayarak Harim, Müslimiye, Meskene, sonra Fırat yolu, Derzor, Çöl, nihayet Musul Livası güney sınırına ulaşacak. Suriye sınırı Fransa ile Ankara hükümeti arasında imzalanan 15 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile çözüldüğü için Lozan'daki tek başarı bu anlaşmayı itilaf devletlerine onaylatmak oldu. O günlerde adı Sancak olan Hatay ilini 1939'a kadar dışarıda bırakan bu anlaşma Misak-ı Milli'nin açıkça ihlaliydi. 4. Adalar. Duruma göre davranılacak kıyılarımıza pek yakın olan adalar ülkemize katılacak. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Ankara'nın adalar konusunda pek umudu yoktu. İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Trablusgarp Savaşı sonunda 18 Ekim 1912'de imzalanan Uşi Anlaşması'na göre İtalya'nın Rodos ve 12 adayı Osmanlı İmparatorluğu'na vermesi gerekiyordu. Ancak tam o sırada Balkan Savaşı başlayınca bu iade işi yapılmamıştı. Lozan'la Rodos 12 ada, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisan ve Ahikerya adaları ve bunlara bağlı küçük adacıklar ile Kaş açıklarındaki Meis adası İtalya'ya bırakıldı. İmroz, parantez içinde Gökçeada ve Bozca adaları ise Türkiye'ye iade edildi. 5. Trakya sınırı 1913 sınırının elde edilmesine çalışılacak. Bulgaristan'da sınır meselesi zaten yoktu. Yunanistan'la sınırı Meriç Nehri'nin doğu yakası oluşturdu. Oysa Türkiye en azından orta çizgiyi, parantez içinde Talvek hattını sınır yapmak istiyordu. Meriç'in batı yakasında kalan Edirne'nin Karaağaç Mahallesi uzun tartışmalardan sonra Yunanistan'dan talep edilen savaş tazminatı bedel olarak geri alınabildi. Dipnot: İtalya kendine verilen adaları 10 Şubat 1947'de Paris Anlaşması'yla Yunanistan'a terk etti. 6. Batı Trakya. Misak-ı Milli maddesi gereği plisibit yapılacak. Misak-ı Milli'nin 3. maddesine göre Batı Trakya'nın hukuki durumu bölgede oturanların oylarıyla tayin edilecekti. Ancak Türkiye'nin halk oylaması isteğine itiraf devletleriyle Yugoslavya ve Romanya karşı çıktı ve oylama yapılmadı. Batı Trakya Türkleri kaderlerine terk edildi. 7. Boğazlar ve Gelibolu Yarımadası. Yabancı bir askeri kuvvet kabul edilemez. Bu madde uygulatıldı ancak bunun karşılığında Türk tarafı ciddi tavizler verdi. Boğazların statüsü konusunda Britanya'nın isteklerine uyuldu. Türkiye'nin boğazlar üzerinde söz sahibi olması ancak 1936 Montreux Sözleşmesi'nden sonra sağlanabildi. 8. Kapitülasyonlar kabul edilemez. Mali kapitülasyonlar daha 1 Ekim 1914'te iddiatçılar tarafından kaldırılmıştı. Dahası emperyalistler için artık kapitülasyonlar bir şey ifade etmiyordu. Çünkü onlar bir ülkeyi sömürmenin modern yöntemlerini çoktan bulmuşlardı. Bu yüzden itiraf devletleri kapitülasyonları yeniden konmasında ısrarlı olmadılar. Ancak Türkiye'ye 5 yıl süreyle gümrük vergilerini artırmama cezası verdiler. Adli kapitülasyonlar konusunda ise pek başarılı olunamadı. Osmanlı İmparatorluğu veya herhangi bir yerel makamla itilaf devletleri ve ortaklarının uyrukları arasında 29 Ekim 1914 tarihinden önce usulüne uygun olarak yapılmış ayrıcalık sözleşmeleri geçerli sayıldı. 9. Azınlıklar esas mübadeledir. Yabancı uyrukluların yargılanmalarına ilişkin usullerin değiştirilmesi ve Rum patriklerinin ülkeden çıkarılmasını kabul ettirmemekle birlikte en büyük başarı bu maddede sağlandı. Mübadele anlaşmasıyla 355 bin kadar Müslüman Türk Yunanistan'ı, 190 bin civarında Ortodoks Rum'da Türkiye'yi zorunlu olarak terk etti. Ancak mübadele Türk milliyetçilerin istediği kadar radikal olmadı. Etablis, parantez içinde yerleşikler olarak adlandırılan 130 bin Müslüman Batı Trakya'da, 110 bin civarında Rum'da İstanbul'da kaldı. İleriki yıllarda bunlar peydeype ülkeden kaçırtılarak Lozan'da verilen tavizler telafi edildi. 10. Osmanlı borçları. Bizden ayrılan ülkelere paylaştırılacak, Yunanistan'dan alınacak tamirat bedeline mahsup edilecek, olmazsa 20 yıl ertelenecek. Duyunu umumiye idaresi kaldırılacak. Duyun Umumiye İdaresi kaldırıldı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun borçları ayrılan ülkelere paylaştırıldı. Ancak Türkiye'nin payına düşen 15 milyon altının Yunanistan'ın Türkiye'ye ödeyeceği savaş tazminatından düşürülmesi mümkün olmadı. Çünkü Yunanistan tazminat ödemedi. Onun yerine Karaağaç'ı verdi. Anlaşmaya göre bu borcu 37 yılda ödemeyi kabul eden Türkiye 1929 Büyük Buhranı gibi ağır krizlere rağmen borcunu 1954'te parantez içinde Lozan'ın öngördüğünden 4 yıl önce kapattı. Bu durum mali ve iktisadi gelişmemizi engellememek haliyle borçların ödenmesi kabul edilir diyen Misak-ı Milli'nin 6. maddesinin ihlali anlamına geliyordu. 11. Ordu ve donanmaya sınırlama söz konusu olamaz. Aksine İstanbul ve Çanakkale boğazlarının iki yakasından 15 kilometre derinliğindeki bölgelerin askersiz olması, Trakya'daki Türk jandarma sayısının 5000'e indirilmesi kabul edildi. 12. Yabancı kuruluşlar. Yasalarımıza uyacaklar. İtiraf devletlerinin 5 sene müddetle, parantez içinde Türkiye'de adli idare ıslah edilinceye kadar hukukçulardan müteşekkil bir müşavirler heyeti kurulması kabul edildi. Bu adli komisyon sonradan kaldırıldı ama Türkiye'deki hukuk reformlarını hep yabancı uzmanlar yönlendirdi. 13. Bizden ayrılan ülkeler için Misak-ı Milli'nin ilgili maddeleri geçerlidir. Kendisi için bile Misak-ı Milli'yi uygulayamayan bir ülkenin kendisinden ayrılan ülkeler için Misak-ı Milli'den söz etmesinin garipliğini not edip geçelim. 14. İslam cemaat ve vakıfların hakları eski anlaşmalara göre sağlanacaktır. Bu konuda zaten itiraf devletlerinin hiçbir itirazı yoktu. Talimatnamede olmayan hususlar. Misak-ı Milli'nin 2. maddesinde halkı ile serbest kaldıkları zamanda hür oylarıyla anavatana katılma kararı vermiş olan Elviye-i Selase, parantez içinde Batum, Kars, Ardahan için gerekirse tekrar serbestçe oylamaya başvurulmasını kabul ederiz deniyordu. Ancak 1878'den beri Rusların elinde olan ve Çarlık'ın yerine geçen Sovyet Rusya ile 3 Mart 1918 gün imzalanan Brest-Litovsk Barış Anlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu'na geri veren bu üç ilden sadece Kars ve Ardahan'la yetinildi. Ve bölge Kazım Karabekir Paşa tarafından askeri zaferle kazanıldığı için maddede belirtilen serbest oylamaya gerek görülmedi. Batum ise hem Kızıl Ordu ile çarpışmak göze alınmadığından hem de Bolşeviklerden gelecek maddi ve askeri yardımın hatırına Sovyet Rusya'nın siyasi hinterlandında olan Gürcistan'a bırakıldı. Böylece misak-ı milli ihlal edildi. 1736 tarihli İstanbul Anlaşması'ndan 1827'ye kadar İran idaresinde kaldığı 1876-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ruslarca işgal edildiği için misak-ı milliye dahil edilmesi akla bile gelmeyen Iğdır, Brest-Litovsk hediyesi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda sonra da Türkiye'de kaldı. Böylece sınırlarımız misak-ı milli sınırlarını aştı. Bugün bazılarının misak-ı milli sınırlar içinde olduğunu sanarak uğruna savaşmayı göze aldığı Kıbrıs'ın statüsü ise parantez içinde 1878'de 2. Abdülhamit tarafından İngilizlere kiralanmış, İngilizler de 1914'te adayı ilhak etmişlerdir. Lozan'da Türkiye tarafından tanındı, yani Kıbrıs'ın misak-ı milli sınırlar içinde olmadığı onaylandı. Son olarak misak-ı millinin İslam halifeliğinin Osmanlı padişahlığının ve hükümetinin merkezi olan İstanbul şehriyle Marmara Denizi'nin güvenliğini korumalıdır diyen 4. maddesinin 1 Kasım 1922'de saltanatın 3 Mart 1924'te hilafetin kaldırılması ve 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent ilan edilmesiyle açıkça ihlal edildiğini belirtelim. Daha fazlası alınabilir miydi? Buna cevap vermek zor. Diplomatik beceriye sahip olmayan bir heyet, İngilizlerin ve Fransızların kontrol ettiği telgraf hatlarında yapılan istişareler, Türkiye'nin askeri ve ekonomik açıdan zayıf olması gibi bir dizi olumsuz faktörün ortaya çıkardığı bu anlaşmanın pek çok milletvekilinin içine sinmediğini biliyoruz. Nitekim anlaşmayı bu haliyle milli mücadele vermiş kadroların oluşturduğu birinci meclise imzalatmanın mümkün olmadığını gören Mustafa Kemal, meclisin feshini ve seçimlere gidilmesini sağlamıştı. Bu arada Hıyana İttibataniye Kanunu'nun ağırlaştırılmasını da ihmal edilmemişti. 24 Kasım 1923'te imzalanan anlaşmayı yeni meclis 23 Ağustos 1923'te onayladı. Ancak üyelerinin tamamını ebedi şefin seçtiği bu mecliste bile 14 üye Lozan Barış Anlaşması'na red oyu verdi. Bu tarihten sonra Türkiye kendi içine döndü ve Kemalist modernleşme projesine hız verildi. Lozan'ın alelece imzalanmasının arkasında bir an önce rejimin tahkim edilmesi işine yoğunlaşmak arzusu olduğu anlaşılıyordu. Başlıktaki soruya geri dönersek, Lozan zafer mi yoksa hizmet mi? Öncelikle şunu hatırlayalım. Sev Anadolu'nun dört bir yanının işgal altında olduğu bir dönemde adeta dipçik zoruyla imzalanmış bir anlaşmaydı. Lozan ise milli mücadeleden muzaffer çıkan güçlerin imzaladığı bir anlaşmadır. Her ulus devlet sembolik kurucu anlaşmalarına atıfta bulunmayı sever. Kemalistler için Lozan, Sevr içine düştükleri aşağılayıcı durumdan kurtulup Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden yeni ve tam bağımsız bir ulus devlet kurmanın doğuşunu tescil eden kutsal bir metindir. Milliyetçi muhafazakarlar için Osmanlı Meclisi'nde kabul edilen misak-ı milli ile tarif edilen sınırların çok gerisine düşünülmesinin belgesidir. Çünkü Kıbrıs, Batı Trakya, Musul gibi önemli vatan parçaları dışarıda bırakılmıştır. İslamcı muhafazakarlar için Arap topraklarının dışarıda bırakılması ve hilafetin kaldırılması, buna karşılık Rum Patrikliğinin İstanbul'da kalması, Lozan'da Siyonistlere ve Masonlara verilen tavizlerdir. Ayrıca bu kısıtlı avantajları sağlamak için bile İzmir İktidat Kongresi'nde liberal mesajlar verilmiş, ABD'ye Chester imtiyazı tanınmış, İzmit basın toplantısında Kürtlere özellik vaat edilmiştir. Ancak tüm bu kesimler Sevr'in Batı dünyasının Türklere karşı nefretinin simgesi olduğunda hemfikirdir. Sevr ile kendi ulus devletini kurmanın eşiğine gelen Kürtler ve Sevr ile 1915'te kanlı biçimde sürüldükleri ana vatanlarına dönmeyi umaman Ermenilerin Sevr'i sevmesinde hiçbir gariplik yoktur. Nasıl ki bir Türk milliyetçisi için Lozan, parantez içinde tüm eksiklerine rağmen iyi bir anlaşmadır, Ermeni veya Kürt milliyetçilerin gözünde de Sevr iyi bir anlaşmadır. Bir tarihçinin gözünde ise ne Sevr'in Batı Türklere karşı nefretinin simgesidir, ne Sevr'i savunmak vatan hainliğidir. Aynı şekilde Lozan ne bir zafer veya hizmet belgesidir. Her iki anlaşmada tarihsel şartların ve onların öne çıkardığı politik aktörlerin dikte ettirdiği belgelerdir. Ve bu anlaşmalara karşı takınılan tavır esas olarak Türk, Kürt veya Ermeni milliyetçiliği ile ilintilidir. Özet kaynakça. SHL Meray Lozan Barış Konferansı Tutanakları Belgeler Cilt 1 Yapı Kredi Yayınları 1993. Yaşayan Lozan yayını hazırlayan Çağrı Erhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 2003. İsmail Soysal Türkiye'nin Siyasi Anlaşmaları 1920-1945 Cilt 1 Türk Tarih Kurumu Yayınları 1989. Joseph J. Grev Lozan Günlüğü çeviren Kadri Mustafa Oraklı Multilingual Yayınları 2001. Salah R. Sonyel Gizli Belgelerle Lozan Konferansı'nın Perde Arkası Türk Tarih Kurumu Yayınları 2006. Rıza Nur Lozan Hatıraları 1991. İsmail Göldaş Lozan Biz Türkler ve Kürtler Avesta Yayınları 2000. Tolga Ersoy Lozan Bir Anti-Emperyalizm Masalı Nasıl Yazıldı? Sorun Yayınları 2002. Taha Akyol Ama Hangi Atatürk Doğan Kitap 2008. Kadir Mısırlıoğlu Lozan Zafer mi Hizmet mi Sebil Yayınları 2009. 1923 İzmir İktisat Kongresi. Lozan Barış Görüşmeleri'nde en ateşli tartışmaların sürdüğü günlerdi. Mustafa Kemal 14 Ocak 20 Şubat 1923 tarihleri arasında 35 gün süren ünlü Batı Anadolu gezisindeydi. Bu gezinin en önemli olaylarından biri İzmir İktisat Kongresi oldu. Dönemin iktisat vekili, parantez içinde daha sonra adliye vekilliği de yapacak olan Mahmut Esat, parantez içinde Bozkurt Bey'in fikri olan kongreye dair haberler 1923 yılın Ocak ayında gazetelere yansımaya başladığında gerek kamuoyunda gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde heyecanlı tartışmalar yaşanmıştı. Gazeteler Lozan Barış Görüşmeleri'nin Musul, kapitülasyonlar ve savaş tazminatları gibi iktisadi konulardaki anlaşmazlıklar yüzünden kesintiye uğradığı o günlerde bir iktisat kongresi toplanması fikrini çok olumlu bulmuşlardı. Ancak başını Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey ile Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey'in çektiği ikinci grup üyeleri hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne haber bile vermeden böyle bir kongrenin toplanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkilerine tecavüz olarak nitelemişlerdi. Muhalefetlerin sert eleştirileri iktisat vekili Mahmut Esat parantez içinde Bozkurt Bey'in kongrenin hususi ve istişari nitelikte olacağı garantisini vererek yatıştırdı. Ancak muhalifler bu sefer de bir süredir Londra ve Atina basınında ortaya atılan bir iddiayı gündeme getirdiler. Bu haberlere göre kongrenin asıl amacı yabancılara tekel ve imtiyazlar verilmemesi, yabancı vapur kumpanyalarının Türk denizlerinde sefer yapmalarının yasaklanması veya İstanbul'daki Ermeni, Rum ve Musevi tüccarların geri plana itilmesi gibi antiliberal tedbirlerin yürürlüğe konulmasıydı. Mahmut Esat Bey bu konudaki kuşkularını Chester imtiyazını örnek vererek gidermeye çalıştı. 16. ayrımın sonu sayfa 257.